ayrım 20, sayfa 314. Aklım İstanbul'da bıraktığım annemdeydi. Annem bir saniye dahi yalnız kalmasın diye ona iki kişi, daha doğrusu bir karı koca bakıyordu. Zehra ile Salih. 30 yıl Engin'in anne babasının yanında çalışmışlardı. Zehra ev işlerini görmüş, Salih şoförlük yapmıştı. Onlar vefat edince şimdi annemin evindelerdi. Anneciğime bir bebek bakar gibi ihtimamla, sevgiyle bakıyorlardı. Çünkü annemin artık 3-5 yaşında bir çocuktan farkı kalmamıştı. Beni tek evladını, komşusu zannettiği ilk gün banyoya kapanıp ağlamıştım. Sonra alıştım. Bir seferinde kolejden sınıf arkadaşı oluyordum. Bir başka seferinde teyzesi, bazen annesi, evlerimiz yakın olduğu için çok sık uğruyordum. Her seferinde bir başkası olarak selamlıyordu beni. Bu hastalığım sırasında ilk defa şükrettim aklının başında olmadığına. O ileri yaşında bana bakmaya kalkacaktı, evime taşınmaya ya da ısrarla beni kendi evine almaya uğraşacaktı. Üzülecekti, telaşlanacaktı. Oysa şimdi her gün telefonlarda cıvıldayıp duruyordu. Benim içim emin ellerde olduğu için rahattı ama her ikimizin de geleceğinden endişe duyuyordum. Hastalığımdan bu yana 2 ay geçmişti. Yeni yıla girmiştik. Ben hala sokakta 10 dakika yürüyecek gücü bulamamıştım kendimde. 3. ayın sonuna doğru tekrar yazı yazmaya başladım ama çabuk yoruluyordum. Sabah 1-2 saat çalışıyor, sonra uyuyordum. 1-2 saat sonra da yemekten sonra çalışma, hop yine yatağa. Yeni doğmuş bebek gibi uyu, yemek ye, uyu, çalış, uyu, yaz, uyu, konuş, sonra yine uyu. Belki de ömrümün sonuna kadar toparlanamayacaktım bir daha. Böyle hastalıklı, eve bağlı bir insan olacaktım. Yazamayacaktım, üretemeyecektim. Anneme nasıl bakardım o zaman? Babamın vefatından sonra başını sokacak bir evi olan ve babamdan bağlanan emekli maaşıyla bana hiç yük olmadan hayatını sürdüren anneciğim, ona hiç yakışmayan hastalığının bana verdiği maddi yükü bilse kalp krizi geçirirdi. 3 kişilik bir evin tüm masraflarını ben sırtlanmıştım. Zehra ve Salih'in izne gittikleri günlerde onların yerine anneme bakmaya gelen yedekçilerin de ücretleriyle. Emekli sandığının artık ödemez olduğu çok pahalı bir sürü ilaç, vitamin, alt bezi ve diğer masraflar benim sürekli çalışmamı gerektiriyordu. Bir ara seçim kazanmak uğruna vaat ettiği erken emeklilikle emekli sandığını artık ilaç parası ödeyemez hale getiren Süleyman Demirel'e sabahtan akşama sövsem de zevkle yaptığım işimden kazandığım parayla anneme hiç gocunmadan bakıyordum. Ta ki A tipi hepatit Hindistan'da onca turist arasından gelip beni bulana kadar. Geceleri bu düşüncelerle uyku tutturamıyor, 4 dönüyordum yatağımda. Sonra bu endişe bir başka endişeye dönüştü. Ya bana bir şey olursa anneme ne olur? İşte geceleri uykusuz, gündüzleri de halsiz geçirdiğim günlerden birinde Barbaros telefon etti ve yine sordu. Faruk Bayrak'ın yeni teklifleri var, ne diyeyim? Barbaros 100 kere söyledim, hayır de. Teklifi duymak istemiyor musun? İstemiyorum dedim. Telefonu kapatınca Engin'e şikayet ettim Barbaros'u. Ben seni anlayamıyorum Ayşe dedi Engin. Hayalet gibi dolanıyorsun geceleri. Bana bir şey olursa annem ne yapar diye. Annen 90 yaşına yaklaştı. Allah'ın işine karışılmaz ama nereden baksan birkaç yıllık ömrü var. Sana bir şey olursa annenin masraflarını 1-2 yıl karşılayabilecek bir miktar teklif ediliyor. Sen duymak bile istemiyorsun. Mantıklı mı bu? Benim bir yayıncım var. O yayıncı sana bir şey olursa annene bakmaz. Bu yayıncı da bakmaz. Ama sana bir teklifi var. En azından dinle ve duy. Hiç bu gözle bakmamışım olaya. O gecede bir başka nedenle kaçtı uykum. Düşündüm durdum sabaha kadar. Sabah Barbaros'a telefon edip teklifin miktarını sordum. Bana teklif ettiği avans, ben o an ölecek olsam annemin bakıcılarını, ilaçlarını 2 yıl boyunca torunlarına yük olmadan karşılayabilecek bir miktardı. Kalbim ortasından ikiye bölündü. Bir yanda benden ünlü bir yazar yaratan yayın evim, diğer yanda ben olmasam bile annemi 1-2 yıl geçindirebilecek bir birikim. Aynı gece bir kabus gördüm. Annem evinde nasıl olmuşsa yapayalnız kalmış, kilitlemeyi unuttuğum balkon kapısını açıp balkona çıkıyor. Aman yarabbi, düşecek 7. kattan. Çığlık atarak uyandım. sabah ilk iş Barbaros'u ararım diye karar verdim. Sabah olunca fikir değiştirdim yine. Nereye gidiyordum ben be? İyileşiyordum işte, ölmedim, ölmeyeceğim. Yazacağım yine. Yazmıyor muyum zaten? Çalışma saatlerini sabah akşam ikişer saatten üçer saate çıkarmıştım. Sırtımı 3 adet pufla yastığa dayayarak yatağın içinde yazıyor da olsam roman ilerliyordu. Öğlene doğru yüreğimi yine bir el sıkmaya başladı. Dün 20 dakikalık sabah yürüyüşümün 10. dakikasında bir duvarın üzerine yığılıp kalan ben değil miydim? Neyime güveniyordum? Böyle kararsızlıkla boğuşarak geçiyordu günler. Çıldırmama ramak kala Barbaros'a telefon ettim. Avansın yanı sıra benim seçeceğim bir romanımı benim seçeceğim çevirmene hiç pazarlık etmeden İngilizceye çevirtirse Everest'e geçeceğim dedim. Yanıt nasıl olsa hayır gelecekti ve ben kurtulacaktım kararsızlıktan. Barbaros 10 dakika sonra aradı. Kabul etti dedi. Ben yine hemen karar veremedim. Direksiyon başındayken gözyaşım sel gibi akarak dolandım günlerce. Nasıl kaza yapmadığıma hep hayret etmişimdir. Çünkü arabaya bindim miydi, gerçeğim ve vicdanımla baş başa kalıyordum. Mantığım git diyordu, yüreğim kal. Sonuçta zor seçimi yaptım. Hakkını yemeyeyim, benden Everest'in vereceği avansı öğrenen Erol Bey de bana aynı şartları teklif etmedi değil. Ama ben değerli vazomu kırmıştım bir kere. Artık eskisi gibi olamazdık. Vazodaki çatlak cilanın altından sırıtırdı. Savurgan biri olmayan yayıncım bir süre sonra benden nefret etmeye başlayabilirdi. Ben de hep onu köşeye sıkıştırmış olmanın utancıyla yaşardım. Mahcup, ezik, kabul etmedim teklifini. Gece Sesleri, Remzi Kitabevi'nin yazarı olarak yazdığım son kitap oldu. Kapağındaki titrek adımlar gidişimin ifadesiymiş. Baba evime dönüşümse 9 yıllık bir aradan sonra dönüş ile yapacaktım. Anlaşılması ve hatta anlatması bile zor bir tesadüfle. Everest yayın evinde ilk günüm. Yayın evinin hemen yanında araba parkı olarak kullanılan bir boş arsa vardı o yıllarda. Park sorunu yaşamayacağım için arabamla gittim Everest yayınlarına. Yol boyunca yine gözümden yağmur gibi yaş indi. İçim ezikti, kırıktım, keyifsizdim. Arabayı park yerine bırakıp binaya girdim. 3. kata çıktım. Yayın evinin genel yayın yönetmeni Sırma Köksal'la tanışmaya. İnsanlara azıcık tepeden bakan, entelektüel havalı genç bir kadınla buluşmayı bekliyordum. Karşıma sarman kedi gibi sokulgan, sıcacık bir kız kardeş figürü çıktı. Sırmayı gördüğüm an çok sevdim. Adını, adına yakışan saçlarını, anneannemi hatırlatan beyazlığını, annemi hatırlatan yeşil sarı gözlerini ve içtenliğini. Beni bekleyen bir güzel sürpriz daha vardı. Kitabımı okuyacak editörlerden birinin adı Çiğdem Su'ydu. Ruhi Su ile akrabalığı var mıydı acaba? Ruhi Su kayınpederi olurmuş. Sen Ilgın'ın eşi misin yoksa diye bağırdım. Evet dedi. Sımsıkı sarıldım Çiğdem'e. Biraz şaşırdı kız. Nereden bilsin oğlum gibi sevdiğim Ilgın'la, Ilgın henüz gencecik bir fidanken onlarca filmde birlikte çalıştığımızı, Ilgın'ı kollayıp korumaktan helak olduğumu, hala çok yakışıklı mı diye sordum. Güldü, evet dedi. Kendine ne kadar yakışan bir eş seçmiş benim oğlum. Aferin ona, sevindim. Gün içinde diğer çalışma arkadaşlarımla da tanıştım. 9 yıl boyunca bana tam 25 harika kitap kapağı tasarlayacak olan Utku'yla, Berrak'la, Hamit ve Erkan Lamba kardeşlerle. Saatler sonra evime dönerken içim rahattı, mutluydum. Yeni yayın evinde tanıştığım insanların hepsi birbirinden güzel insanlardı. Sabahki gözyaşlarımdan utanıyordum doğrusu. Keşke mucizeler gerçekleşebilseydi. Remzi Kitabevi ve Everest'i aynı çatı altında buluşturmak mümkün olsaydı. Şu anda bile bir peri çıksa karşıma, dileğimi sorsa bunu dilerim. Sarılıkla boğuşurken yazmaya başladığım bir gün, Mayıs sonunda bitti. Aslında biraz çabuk bitti çünkü ben avansı aldıktan sonra kitabı teslim etmek için tuhaf bir aceleye kapıldım. Her geçen gün ağır bir yük gibiydi sırtımda. Mümkün olsa son cümleyi avansın hesabıma yattığı gün yazar, romanı ertesi gün verirdim ama o sırada henüz yarılanmamıştı bile roman. Avans almak bana göre değilmiş. Gazeteleri dahi sindirerek doğru dürüst okuyamaz olmuştum. Aklımda hep vaktimi boşa harcıyorum düşüncesi, içimde aldığım paranın karşılığını verememe endişesi vardı. Bu, bir daha avans almama konusunda bana bir ders oldu ama kitap da sırf bu yüzden aceleye geldi. Kimsenin beni zorladığı falan yoktu aslında. Kendime baskı uygulayan bendim. O duyguyla eskisi gibi keyifli yazamaz olmuştum. Haziran ayında yayıncı, yaz mevsimini kaçırmasın da bana yaptığı ödemeyi geri kazansın diye kitabı okunması için yayın evine gönderdim. Adını hapishanede geçen tek bir günü anlattığım ve ayrıca inşallah bir gün anlamına da geldiği için bir gün koydum. Utku 10 ayrı seçenek hazırlamıştı kapak için. Hepsi birbirinden güzeldi. Barbaros, Sırma, ben ve Faruk Bey'i zorlanarak seçtik aralarından. Birkaç gün sonra telefon ettiler yayın evinden. Gelin basına gidecek kitapları imzalayın diye. Atladım arabaya, Sultanahmet'e gittim. Binanın bulunduğu sokağa saptım. Yayın evinin yanındaki park yerine arabamı bırakmak için binanın önünden geçiyordum ki aman tanrım o da nesi olamaz. Yayın evinin tam önünde kaldırıma çekilmiş beyaz aracın üzerinde koca baş bir ben sırıtmaktayım. Az daha kaza yapıyordum, zınk diye durdurdum arabayı. Ciz sesleri çıkartarak el frenini çekip indim. Dolandım aracın etrafında, Allah'ım öleyim ben. Tek taraflı da değil, sağlı sollu sırıtıyordum üstelik aracın kapılarında. Trafiği engellememe hiç aldırmadan araca kitap yükleyen gence bağırdım. Bu ne bu, nereden çıktı bu Allah aşkınıza? Elimle resmi işaret ettim. Bu yeni yazarımız abla dedi genç şişinerek ve birden resimlerin benimle benzerliğini fark etti. Sen olsun, dur dur dur dur olsun sen. Bir resim çekelim abla. O cep telefonuna davranırken ard arda dizilen arabaların kornaları durmaksızın vanklamaktaydı bu arada. Arabama binip park yerine girdim. Bıraktım arabayı orada. Gencin yanından geçerken elini ayağını öpeyim resim çekinelim deme. Resim çekinilmez, çektirilir demeyi ihmal etmedim. Böylece gazım birazcık da olsa alındı. O ne dediğimi anlamaya çalışırken ben koşarak yayın evine girdim. Önüme ilk çıkan Ali Bey'e ne yaptınız siz kuzum beni rezil ettiniz diye sitem ettim. 3 günden beri İstanbul'da böyle dağıtıyoruz kitapları. Güzel olmuş değil mi? Demez mi? Frekanslar tutmuyor olabilirdi ama Allah var. Everest kitabın tanıtımını hiçbir masraftan kaçınmamış tanıtımı için. Bir de tanıtım kokteyli verilecekti ertesi gün. Sırma öyle herhangi bir büyük otelin balo salonunu falan değil, çok özel bir yer seçmek istemişti. Sonuçta arkeoloji müzesinin bahçesinde karar kılınmıştı. Davetiyeler küçük kitapçıklar halinde hazırlanmıştı. Bu hayatımın ilk ve son kitap tanıtım kokteyli olacaktı. Aslında o muhteşem bahçede çok güzel geçmişti tanıtım. Mekan ve ikram harikaydı ama bence sokağa atılmış paraydı. Bir harp çocuğu olarak parayı savurmak ağrıma gider benim. Sonraki kitaplarda Faruk Bey hep teklif ettiyse de ben istemedim. Ertesi gün birkaç gazetede resim ve altyazı çıkacak diye gerçekten değmezdi onca masrafa. Bir günün satışa sunulduğu günlerde Twitter henüz girmemişti hayatımıza. Hoş benim hayatımda hala yok ama eğer o günlerde sosyal medya bugünkü gibi olsaydı herhalde zor anlar yaşardım. Milliyetçilik eşikleri, aşırı yüksek vatandaşlardan gelecek küfürleri bekliyordum. Bu yüzden katlimin vacip olduğunu bildiren maillere hiç aldırmadım. Beni üzen kitaba bazı Kürtlerin yaklaşımıydı. Mesela İzmir'de öykü günlerinde karşılaştığım Kürt asıllı bir kadın yazar bana kitapta Kürtlere tepeden bakan bir ifade kullanmış olduğumu söylemişti. Gösterin demiştim. Buyurun kitap burada. O bölümü ya da satırı gösterin bana. Öyle bir bölüm ya da satır olmadığından gösteremediydi ama içini dökmüştü. Çocukluklarını Güneydoğu'da bir kasabada iki çok yakın arkadaş olarak geçiren kızlardan Türk olanını kaymakam kızı yapmıştım. Kürt olanını aşiret kızı. Buymuş. Saygın bir yazar olmayı başarmış ama hayatın gerçeklerini görmeye başaramamış insana ben ne söyleyeyim? Gülümsemekle yetinmiştim. Sonra biri bana dedi ki, sen Köprü kitabında Başpınar olayına yer verdin. O yüzden sevmezler seni Kürtler. Başpınar gerçek bir olaydı. Ben uydurmamıştım ki. Eğer Madımak'ın intikamı için misilleme yapıldıysa Sivas neredeydi? Erzincan nerede? Ne alakası vardı Erzincan'ın dağ köyünde yaşayan garibanının Sivas'ın yobazıyla? Demek ki Kürtler yaptıklarından rahatsız olmuşlardı sonradan. Keşke pişmanlıklarını belli etselerdi. Ama biz bu toprakların birbirine ikiz kadar benzeyen çocukları, Türk, Kürt, Ermeni veya Rum, özür dilemek yerine yapılanı yok saymayı tercih ederiz. Ve dile getirene kızarız. Huyumuz kurusun. Bir de Ahmet Hakan boyutu vardı eleştirilerin. Alaycı ve küçümseyen bir üslupla Ayşecik Güneydoğu'da diye bir iki yazı kaleme almıştı. Elbette üzülmüştüm. Şimdi geriye dönüp baktığımda haklı olduğunu görüyorum. Benim iyi niyet, saygı, sevgi ve anlayışla çözülür sandığım sorunun içeride dışarıda meğer ne karmaşık boyutları varmış. Gerçekten de büyük bir boy Ayşecikmişim. Olumlu gelişmeler de olmadı değil bu kitapla ilgili. Basımından yıllar sonra Der Şimale Fat, parantez içinde Dar Yol adıyla Almanca'ya çevrildi. Kuşa kağıda basılı, karton kapaklı çok güzel bir kitap oldu. Almanca konuşulan tüm ülkelerde çok sattı. Çevrildiği yıl bir radyo kanalında radyo piyesi haline de getirildi. Ve aynı hafta içinde bu kitap sayesinde Frankfurt Kitap Fuarı'nın ünlü mavi koltuğuna oturup canlı röportaj veren Orhan Pamuk'tan sonra ikinci Türk olma şerefine eriştim. Bir günü okuyanlar Kürtleri dağa çıkartan nedenleri anlayabildilerse ve her iki tarafın anneleri kaybedilen gencecik hayatlara yanıyorsa benim gibi, bugün gelinen noktada en azından silahların susmasına seviniyorlardır eminim. Ufacık bir empati uyandırabildimse kitabımı okuyanlarda, Ayşecik Güneydoğu'da diye dalga geçilmeye razıyım ben. Ne demişler? Farenin çişi denize fayda. Ayrım sonu, sayfa 323. Ayrımda geçen yabancı kelimeler. Der Şimale Fat. D E R S C H M A L E P H A D.